Ayrım 15, Piramit ve Diğer Wallander Maceraları. Henning Mankell, sayfa 176. Wallander toplantı odasına vardığında Hanson ve Ruitberg çoktan oradalardı. Az önce Stockholm'la konuştum dedi Wallander yerine otururken. Ulsu caddesindeki dairede ilgi çekici hiçbir şey bulamamışlar. Karısını tekrar aradım dedi Ruitberg. Yine oğlu hakkında konuşmak istemedi. Ama ona soruşturmada bize yardım etmesi için zorla yurda dönmesini sağlayabileceğimizi söyleyince biraz yumuşadı. Çocuğun Stockholm'un merkezinde bir sokakta dövüldüğü ortada. Tamamen anlamsız bir saldırı, soyulmamış bile. Bu saldırıyla ilgili bazı belgeler topladım dedi Hanson. Henüz dosya kapanmamış ama en azından son 5 yıldır kimse bu konuda bir şey yapmamış. Şüpheli var mı diye sordu Wallander. Hanson başını salladı. Yok, tanık da yok, hiçbir şey yok. Wallander not defterini bir kenara itti. Şu anda elimizde daha ileri gidebileceğimiz fazla bir şey yok dedi. Kimse konuşmadı. Wallander bir şeyler söylemesi gerektiğini biliyordu. Mağazalarında çalışan insanlarla konuşman gerekecek dedi. Stockholm polisinden Rendel'i ara ve ondan yardım iste. Yarın tekrar toplanalım. Yapılması gereken işleri paylaştıktan sonra Wallander odasına döndü. Löderup'taki babasını arayıp geçen gece için özür dilemesi gerektiğini düşündü ama yapmadı. Göran Alexanderson'un başına gelenleri bir türlü aklından çıkaramıyordu. Bütün durum o kadar akıl almazdı ki elindeki verilerle açıklamak mümkün değildi. Tüm cinayetlerin ve diğer birçok suçun bir yerlerde mantıklı bir açıklaması olduğunu deneyimlerinden biliyordu. Sadece doğru taşları doğru sırayla oynamak ve aralarındaki olası bağlantıları takip etmek gerekiyordu. Wallander emniyetten 5'i biraz geçerken ayrılıp sahil yolundan Svarte'ye gitti. Bu sefer köyün daha ilerisine park etti. Bagajdan bir çift lastik çizme çıkarıp giydi. Sonra sahile doğru yürüdü. Uzaklarda batıya doğru bir yük gemisi seyrediyordu. Sağ tarafındaki evleri inceleyerek sahil boyunca yürümeye başladı. Her 3 evden birinde yaşayan biri varmış gibi görünüyordu. Svarte'yi geride bırakana kadar yürümeye devam etti, sonra döndü. Birdenbire Mona'nın ortaya çıkıp ona doğru yürümesini umduğunu fark etti. Skagen'e gittikleri zamanı düşündü. Bu birliktelikleri boyunca geçirdikleri en güzel zamandı. Konuşacak o kadar çok şeyleri vardı ki başka bir şey yapmaya zamanları olmamıştı. Bu tatsız düşüncelerden sıyrılıp Göran Alexanderson'a konsantre olmak için kendini zorladı. Kumda yürürken şimdiye kadar olanların bir özetini çıkarmaya çalıştı. Ne biliyorlardı? Alexanderson'un tek başına yaşadığını, 2 elektronik mağazasının sahibi olduğunu, 49 yaşında olduğunu ve Üstad'a seyahat edip Kum Karl Otel'de kaldığını, çalışanlarına tatile gideceğini söylemişti. Oteldeyken kendisine ne telefon ne de ziyaretçi gelmişti. Kendi odasındaki telefonu da kullanmamıştı. Her sabah bir taksiye binerek gününü sahilde bir aşağı bir yukarı yürüyerek geçirmek için Svarte'ye gidiyor. Öğleden sonra Agnes A.'nin telefonunu kullandıktan sonra Üstad'a dönüyor. 4. gün bir taksinin arka koltuğuna oturuyor ve ölüyor. Wallander durup etrafına bakındı. Sahil hala ıssızdı. Alexanderson sahilde bir süre göz önünde yürüyor diye düşündü ama sonra bir yerlerde gözden kayboluyor. Sonra tekrar geri geliyor ve birkaç dakika sonra ölüyor. Burada biriyle görüşmüş olmalı diye düşündü Wallander. Daha doğrusu birisiyle buluşma ayarlamış olmalı. Kimse kendisini zehirleyen kişiyle tesadüfen karşılaşmaz. Wallander yeniden yürümeye başladı. Sahildeki evlere baktı. Ertesi gün burada kapıları çalmaya başlayacaklardı. Birileri Alexanderson'u sahilde yürürken görmüş olmalı. Birileri onu başka biriyle buluşurken görmüş olabilir. Wallander artık sahilde yalnız olmadığını gördü. Yaşlı bir adam ona doğru geliyordu. Yanında koşarak oynayan siyah bir labrador vardı. Wallander durup köpeğe baktı. Son zamanlarda Mona'ya bir köpek alalım demeyi düşünüyordu. Ama bunu yapmamıştı çünkü kendini sık sık mesai saatleri dışında çalışırken buluyordu. Her durumda köpek arkadaşlıktan ziyade daha fazla suçluluk anlamına gelecekti. Adam Wallander'e yaklaşırken şapkasını kaldırdı. ''Sizce bu yıl bahar gelecek mi?'' diye sordu adam. Wallander yerel bir aksanla konuşmadığını fark etti. ''Her zamanki gibi eninde sonunda geleceğini umuyorum.'' diye yanıtladı. Wallander tekrar konuştuğunda adam yoluna devam etmek üzereydi. ''Her gün sahilde yürüyüşe çıkıyorsunuz sanırım.'' diye sordu. Adam evlerden birini işaret etti. ''Emekli olduğumdan beri burada yaşıyorum.'' dedi. ''Adım Wallander, Üstad Emniyetinden geliyorum. Son günlerde burada kumsalda tek başına yürüyen 50 yaşlarında bir adam gördünüz mü?'' Adamın gözleri mavi ve parlaktı. Beyaz saçları şapkasının altından dökülüyordu. Hayır dedi gülümseyerek. Kim buraya yürüyerek gelmek ister ki? Bu sahilde yürüyen tek kişi benim. Şimdi Mayıs havalar biraz daha ısınınca farklı olacaktır tabii. Bundan emin misiniz diye sordu Wallander. Köpeği her gün 3 kez gezdiririm dedi adam. Ve burada tek başına dolaşan bir adam görmedim, sizi görene kadar yani. Wallander gülümsedi. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim dedi. Wallander yürümeye devam etti. Durup arkasını döndüğünde köpekli adam ortadan kaybolmuştu. Nereden geldiğini asla çözemediği bir düşünceye, daha doğrusu duyguya kapıldı. Yine de içindeki hisler oldukça emindi. Wallander ona sahilde yürüyen yalnız bir adam görmediğini sorduğunda adamın ifadesinde garip bir şeyler vardı. Gözlerinde hafif, neredeyse algılanamaz bir hareket gibi. Bir şeyler biliyor diye düşündü Wallander ama ne? Wallander bir kez daha etrafına baktı. Sahil ıssızdı. Orada dakikalarca hareketsiz durdu. Sonra arabasına gidip eve doğru sürdü. 29 Nisan çarşamba o yıl Skåne'de baharın ilk günüydü. Wallander her zamanki gibi erken uyandı. Terlemişti, bir kabus gördüğünü biliyordu. Ama neyle ilgili olduğunu hatırlayamıyordu. Belki de yine boğalar tarafından kovalandığını görmüştü. Yoksa Mona'nın onu terk ettiğini mi? Duş aldı, bir fincan kahve içti ve dalgın dalgın Üstad Alejandro'yu karıştırdı. 6:30'da emniyetteydi. Güneş masmavi bir gökyüzünden parlıyordu. Wallander Martinson'un iyileşmiş olmasını ve kayıtları taramayı Hanson'dan devralabilmesini umuyordu. Bu şekilde daha iyi ve daha hızlı sonuçlar elde edebilirlerdi. Martinson iyileşmiş olsaydı Wallander Hanson'u Svarti'ye götürebilir ve kapı kapı soruşturmaya başlayabilirlerdi. Ama belki de şu anda en önemli şey Göran Alexanderson'un mümkün olduğu kadar doğru bir resmini oluşturmaya çalışmaktı. Martinson bilgi sağlayabilecek kişilerle iletişim kurma konusunda Hanson'dan çok daha titiz davranırdı. Wallander Alexanderson'un oğlu dövülerek öldürüldüğünde gerçekten ne olduğunu bulmak için ciddi bir çaba göstermeleri gerektiğine de karar verdi. Saat 7'yi vurduğunda Wallander Alexanderson'un otopsisini yapan Yörne'ye ulaşmaya çalıştı ama bu çabası nafileydi. Sabırsız davrandığını fark etti. Stenberg'in taksisinin arka koltuğundaki ölü adamla ilgili yürütülen soruşturma onu huzursuz ediyordu. Toplantı odasında toplandıklarında saat 7:58'di. Rydberg Martinson'un hala ateşi ve çok boğaz ağrısı olduğunu söyledi. Wallander genel olarak mikroplara karşı bu kadar takıntılıyken Martinson'un böyle bir şeye yenik düşmesinin ne kadar ironik olduğunu düşündü. ''Tamam o halde bugün Svarte'de sen ve ben kapı kapı dolaşacağız.'' dedi. ''Hanson sen burada kalıp araştırmanı derinleştir. Alexanderson'un oğlu Bengt hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum ve nasıl öldüğü hakkında da Render'den yardım iste.'' ''Zehir hakkında daha fazlasını öğrenebildik mi?'' diye sordu Rydberg. ''Bu sabah öğrenmeye çalışırım.'' dedi Wallander. ''Ama henüz hiçbir şey duymadım ve kimseden yanıt alamıyorum.'' Toplantı çok kısa sürdü. Wallander, Alexanderson'un ehliyetindeki fotoğrafın büyütülmesini ve birkaç kopyasını istedi. Daha sonra müdürü Björk'ü görmeye gitti. Genel olarak Björk'ün işinde iyi olduğunu ve herkesin kendi işine bakmasına izin verdiğini düşünüyordu. Ancak bazen inisiyatif alıp soruşturmadaki en son durumun özetini isteyebilirdi. Lüks arabaları ihraç eden o çeteyle ilgili soruşturma nasıl gidiyor diye sordu Björk. Kısa ve öz bir cevap istediğinin bir işareti olarak ellerini masasına koydu. Kötü dedi Wallander dürüstçe. Yakında gözaltı var mı? Hayır, kimse yok. Eldeki delillerle savcılardan birine gitsem beni hemen dışarı atar. Yine de pes etmemeliyiz dedi Björk. Elbette etmeyeceğiz dedi Wallander. Üzerinde çalışmaya devam edeceğim. Taksinin arka koltuğunda ölen adam vakasını çözer çözmez. Hanson bahsetti dedi Björk. Çok ilginç görünüyor. İlginç dedi Wallander. Adam gerçekten öldürülmüş olabilir mi? Doktorlar öyle olduğunu söyledi dedi Wallander. Bugün Svarte'de kapı kapı soruşturacağız. Biri onu görmüş olmalı. Beni haberdar edersin dedi Björk. Konuşmanın sona erdiğinin işareti olarak ayağa kalktı. Wallander'in arabasıyla Svarte'ye gittiler. Skåne güzel bir yer dedi Rydberg birden. En azından böyle bir günde dedi Wallander. Ama kabul ederim sonbaharda oldukça korkunç oluyor. Özellikle paçalarına kadar çamura battığında ya da soğuğu iliklerine kadar hissettiğinde. Şimdi sonbaharı kim düşünür ki dedi Rydberg. Neden kötü havalar için şimdiden endişeleniyorsun? Eninde sonunda gelecek, istesen de istemesen de. Wallander cevap vermedi, önündeki traktörü geçmekle meşguldü. Köyün batısında sahil boyunca uzanan evlerden başlayalım dedi. Farklı uçlardan başlayıp orada bitiririz. Boş evlerde de kimin oturduğunu öğrenmeye çalışırım. Ne bulmayı umuyorsun diye sordu Rydberg. Çözüm diye yanıtladı lafı dolandırmadan. Biri onu sahilde görmüş olmalı. Biri onun başka biriyle buluştuğunu görmüş olmalı. Wallander arabayı kenara çekip Rydberg'i Agnes A.'nin yaşadığı evin önünde bıraktı. Bu sırada cep telefonundan Yörne ile bağlantı kurmaya çalıştı. Yine şansı yaver gitmemişti. Biraz daha batıya sürdü. Sonra arabayı park edip doğuya doğru ilerlemeye başladı. İlk ev eski, bakımlı, klasik bir Skåne kulübesiydi. Bahçe kapısını açtı, patikadan aşağı inip kapı zilini çaldı. Cevap gelmeyince tekrar çaldı ve tam çıkmak üzereyken kapı 30 yaşlarında lekeli tulum giymiş bir kadın tarafından açıldı. ''Rahatsız edilmekten hoşlanmıyorum.'' dedi Wallander'a bakarak. ''Korkarım ki bazen mecbursunuz.'' dedi ona kimliğini göstererek. ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Sorumu biraz tuhaf bulabilirsiniz.'' dedi Wallander. Ama son birkaç gün içinde kumsalda yürüyen açık mavi paltolu 50 yaşlarında bir adam görüp görmediğinizi bilmek istiyorum. Kaşlarını kaldırıp Wallander'e gülümseyerek baktı. ''Perdeler kapalı, resim yapıyorum.'' dedi. ''Yani bir şey görmedim.'' ''Ressamsınız.'' dedi Wallander. ''Işığa ihtiyacınız olacağını düşünmüştüm.'' ''Olmuyor.'' Ama bu hapse atılmayı gerektirecek bir suç değil, değil mi? Yani hiçbir şey görmediniz mi? Hayır, görmedim. Az önce de aynı cümleyi kurdum, değil mi? Evde bir şey görmüş olabilecek başka kimse var mı? Perdelerin arkasındaki pencere pervazına yatmayı seven bir kedim var. İstersen ona sorabilirsin. Wallander sinirlendiğini hissedebiliyordu. ''Bazen polislerin soru sorması gerekiyor biliyorsunuz. Bunu eğlence için yapmıyorum. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim.'' Kadın kapıyı kapattı. Birkaç kilidi çevirdiğini duydu. Bir sonraki eve geçti. Nispeten yakın zamanda inşa edilmiş iki katlı bir evde. Bahçede küçük bir fıskiye vardı. Zili çaldığında bir köpek avlamaya başladı, bekledi. Köpek avlamaları kesti ve kapı açıldı. Önceki gün sahilde tanıştığı yaşlı adamla karşı karşıyaydı. Wallander'in ilk izlenimi adamın onu gördüğüne şaşırmadığı yönündeydi. Onu bekliyordu, tetikteydi. ''Yine siz?'' dedi adam. ''Evet'' dedi Wallander. ''Buralarda oturanların kapısını çalıyorum.'' ''Dün size hiçbir şey görmediğimi söyledim.'' Wallander başını salladı. ''İnsanlar bazen bazı şeyleri sonradan hatırlar.'' dedi. Adam kenara çekilip Wallander'in eve girmesi için yol verdi. Labrador merakla onu kokladı. ''Yıl boyunca burada mı yaşıyorsunuz?'' diye sordu Wallander. ''Evet'' dedi adam. ''Neyine sağımda? 20 yıl doktorluk yaptım. Emekli olduğumda buraya taşındık. Ben ve eşim.'' Belki eşiniz bir şey görmüştür dedi Wallander. Eğer buradaysa... Asla dedi adam, hiçbir şey görmemiştir. Wallander cebinden bir defter çıkardı. Adınızı alabilir miyim diye sordu. Ben Martin Stanholm dedi adam. Eşimin adı Kaysa. Wallander isimleri not edip defteri cebine geri koydu. Sizi bir daha rahatsız etmeyeceğim dedi. Sorun değil dedi Stanholm. Birkaç gün sonra gelip eşinizle konuşabilirim dedi. Bazen insanların gördüklerini veya görmediklerini kendileri söylemeleri daha iyi oluyor. Pek bir anlamı olacağını sanmıyorum dedi Stanholm. Karım çok hasta, kanser ve ölüyor. Anlıyorum dedi Wallander. O zaman gelmeden önce haber veririm. Stanholm çıkması için kapıyı açtı. Eşiniz de doktor mu diye sordu Wallander. Hayır dedi adam, avukattı. Wallander patikadan aşağı yola doğru yürüdü. Ardından hiçbir bilgi alamadı. 3 eve daha uğradı. Rüdberg'i görünce kendisine düşen evleri neredeyse bitirmek üzere olduğunu anladı. Wallander arabasını almaya gidip Agnes A.'nin evinin önünde Rüdberg'i bekledi. Rüdberg de hiçbir şey öğrenememişti. Sahilde Göran Alexanderson'u kimse görmemişti. İnsanların her zaman meraklı olduğunu düşünürdüm dedi Rüdberg. Özellikle kırsal kesimde yaşayanlar, özellikle yabancılar söz konusu olduğunda. Üst ada döndüler. Wallander tek kelime etmedi. Emniyete geldiklerinde Rüdberg'de Nansson'u bulmasını ve onu çağırmasını istedi. Daha sonra Lund'daki adli tıp birimini aradı ve bu sefer Yörne'ye ulaşmayı başardı. Hanson ve Rüdberg tam konuşması bitince gelmişlerdi. Wallander Hanson'a sorgular gibi baktı. ''Bir haber var mı?'' diye sordu. ''Alexander onunla ilgili elimizdeki resmi değiştirecek hiçbir şey yok.'' dedi Hanson. ''Az önce Yörne ile konuştum.'' dedi Wallander. ''Alexanderson'u öldüren zehir fark etmeden de verilebilecek türdenmiş.'' Ne kadar hızlı etkisini gösterdiğini tam olarak söylemek mümkün değil. Yörne en az yarım saat süreceğini tahmin ediyor. Etkisini gösterdiği zaman çok çabuk öldürürmüş. Yani şu ana kadarki varsayımlarımızda haklıyız dedi Hanson. Zehrin adı var mı? Wallander not defterine yazdığı karmaşık kimyasal açıklamayı okudu. Sonra onlara Svarte'de Martin Stanholm ile yaptığı konuşmayı anlattı. ''Neden bilmiyorum.'' dedi ama aradığımız çözümü o doktorun evinde bulacağımızı hissetmekten kendimi alamıyorum. ''Doktorlar zehirleri bilir.'' dedi Rüdberg. ''Bu bir başlangıç noktası olabilir.'' ''Doğru.'' dedi Wallander ama başka bir şey daha var. Tam olarak ne olduğunu söyleyemediğim bir şey. ''Neden kayıtlarda araba yapmıyorum?'' diye sordu Hanson. ''Martinson'un hasta olması çok kötü. O bu tür işlerde çok daha iyi.'' Wallander başını salladı, sonra aklına bir fikir geldi. Karısı için de araba yap. Kaysa Stanholm. Soruşturma Walpurgis gecesi tatili ve hafta sonu için beklemeye alındı. Wallander boş zamanının büyük bir bölümünü babasının evinde geçirdi. Bir öğleden sonrayı da mutfağı yeniden boyamaya harcadı. Ayrıca kendisi kadar yalnız olduğunu bildiği için Rüdberg'i aradı. Ama Wallander aradığında Rüdberg sarhoş olmaya başlamıştı ve çok kısa konuştular. 4 Mayıs pazartesi günü erkenden emniyete gitti. Hanson'un kayıtlarda ilgi çekici bir şey bulup bulmadığını öğrenmek için beklerken çalıntı arabaları Polonya'ya kaçıran çete üzerindeki çalışmalarına devam etti. Hanson nihayet 11'de göründü. Martin Stanholm hakkında hiçbir şey bulamıyorum dedi. Ömrü boyunca hiç yanlış bir şey yapmamış gibi görünüyor. Wallander hiç şaşırmamıştı. Bir çıkmaz sokağa girebileceklerinin en başından beri farkındaydı. Ya karısı? Hanson başını salladı. O da öyle dedi Hanson. Yıllarca Nineşam'da savcılık yapmış. Hanson Wallander'in masasına kağıtlarla dolu bir dosya koydu. Gidip taksicilerle tekrar konuşacağım dedi. Belki de farkında olmadan bir şey görmüşlerdir. Hanson gidince Wallander dosyayı açtı. Tüm belgeleri dikkatle incelemesi bir saatini aldı. Hanson hiçbir şeyi gözden kaçırmamıştı. Yine de Wallander Alexanderson'un ölümünün yaşlı doktorla bir ilgisi olduğunu düşünüyordu. Daha önce pek çok kez olduğu gibi hissediyordu. Sezgilerine pek güvenmiyordu. Ama geçmişte pek çok kez işine yaradığını inkar edemezdi. Rydberg'i arayıp hemen odasına gelmesini istedi. Wallander dosyayı ona verdi. ''Bunu baştan sona okumanı istiyorum.'' dedi. ''Ne Hanson ne de ben ilgi çekici bir şey görüyoruz ama bir şeyleri gözden kaçırdığımızdan eminim.'' ''Hanson'u saymayalım.'' dedi Rydberg. Meslektaşına duyduğu saygının sınırlı olduğu gerçeğini gizlemeye çalışmadan. O öğleden sonra geç saatlerde Rydberg başını sallayarak dosyayı geri verdi. O da bir şey bulamamıştı. ''Baştan başlamamız gerekecek.'' dedi Wallander. ''Yarın sabah odamda buluşup bundan sonra ne yapacağımıza karar verelim.'' Bir saat sonra Wallander emniyetten ayrılıp Svarte'ye gitti. Bir kez daha sahil boyunca uzun bir yürüyüşe çıktı. Kimseyle karşılaşmadı. Sonra arabasına oturup Hanson'un kendisine verdiği dosyayı bir kez daha okudu. ''Gözden kaçırdığım ne var?'' ''Bir doktorla gören Alexanderson arasında bir bağlantı var. Ne olduğunu göremeyen sadece benim.'' Arabayla Üstad'a dönüp dosyayı Maria Caddesi'ne evine götürdü. 12 yıl önce Üstad'a taşındıklarından beri aynı 3 odalı dairede yaşıyorlardı. Rahatlamaya çalıştı ama dosya ona huzur vermiyordu. Gece yarısı yaklaşırken mutfak masasına oturup bir kez daha gözden geçirdi. Çok yorgun olmasına rağmen aslında dikkatini çeken bir detay buldu. Bunun bir önemi olmayabileceğini biliyordu. Yine de ertesi sabah erkenden araştırmaya karar verdi. O gece çok iyi uyuyamadı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 187.